SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
New South Wales Başbakan Yardımcısı John Barilaro istifasını açıkladı. Melbourne dünyanın en uzun süre karantinada kalan kenti oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fiyatlar uygun açıklamasına muhalefetten sert tepkiler geldi. Gladys Berejiklian'ın yolsuzlukla mücadele bağımsız komisyonu tarafından iddia edilen davranışları ile ilgili soruşturma nedeniyle eyalet başbakanı olarak istifasını açıklamasından 3 gün sonra New South Wales Başbakan Yardımcısı John Barilaro istifa edeceğini açıkladı. Barilaro 6 Ekim çarşamba günü parti grup toplantısı düzenleyeceğini, Ulusal Parti eyalet liderliği görevinden resmen istifa edeceğini ve yeni bir lider için seçim çağrısında bulunacağını söyledi.
For the past 10 and a half years as the member for Monaro and over the past almost 5 years as the deputy premier, it's been a real honor.
Monaro üyesi olarak son 10,5 yıldır ve başbakan yardımcısı olarak son 5 yıldır Monaro seçmenlerine ve New South Wales halkına hizmet etmek, en önemlisi de New South Wales'ın kırsal bölgesindeki halkın sesi olmak gerçek bir onurdu diyen Barilaro, siyasette çok uzun bir zamandır var olduğuna işaret etti. New South Wales Hazine Bakanı ve Liberallerin lider yardımcısı Dominic Perrottet'in Liberal milletvekillerinin toplanacağı yarın eyaletin bir sonraki başbakanı olarak seçilmesi bekleniyor. Bu arada New South Wales'te 600'den fazla yeni COVID-19 vakası ve 6 ölüm daha kaydedildi. Ölenlerin 40-90 yaş aralığında 3 erkek ve 3 kadın olduğu duyuruldu. Victoria'da ise bugün 1377 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Eyalette COVID kaynaklı 4 ölüm daha kaydedildiği de duyuruldu. Melbourne ayrıca Arjantin'in başkentini geride bırakarak 246 gün boyunca karantinada kalarak dünyanın en uzun süre karantinada kalan kenti haline geldi. Başbakan yardımcısı James Merlino, COVID-19 aşılarının Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumlara getirildiğini söyledi.
Shepparton has the largest Aboriginal population in Victoria.
Shepparton, Melbourne dışındaki en büyük aborjin nüfusuna sahip ve şu anda salgınla mücadele edilen bir yer diyen Merlino, Victoria'nın yerli Avustralyalılarının aşı alımı diğer eyalet ve bölgelere kıyasla yüksek, ancak Victoria'nın genel nüfusundan daha düşük diye konuştu. Queensland'de ise bir yeni COVID-19 vakası kaydedildi. 50'li yaşlarındaki bir kadının Brisbane'ın kuzeyinde bulaşıcı döneminde toplum içinde olduğu ancak aşılarının da tam olduğu belirtildi. Eyalet nüfusunun neredeyse yarısı şu anda 2 doz COVID-19 aşısı olmuş durumda. Ancak yetkililer bazı bölgelerdeki oranlardan endişe duyuyor. Rusya'da COVID-19'dan kaynaklı ölümlerde rekor rakamlar görülüyor. Ulusal Koronavirüs Görev Gücü dün 890 ölümün kaydedildiğini ve Cuma günü bildirilen 887 ölümü bu rakamla aştıklarını söyledi. 146 milyonluk Rusya yaklaşık 210 bin ölüm oranıyla Avrupa'da salgındaki en yüksek ölüm oranına sahip. Sağlık çalışanları özellikle virüslü gençlerin artan sayısından endişe duyuyor. Stavropol'un güneybatı bölgesindeki yoğun bakım servisinin başkanı Sergey Babikov, gençlerin virüsü ciddiye almadığını söylüyor. Gençler sağlıklarını pek önemsemiyorlar çünkü kendilerini genç, güçlü ve sağlıklı zannediyorlar diyen Babikov, bu yüzden de aşı olmuyorlar diye konuştu. Bir veri sızıntısı güçlü milyarderlerin ve mevcut ve eski dünya liderlerinin offshore vergi cennetlerini kullanan şirketlerle bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Pandora belgeleri adı verilen soruşturma, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ve 150 haber kuruluşundan oluşan bir ekip tarafından yürütüldü. 11.9 milyon belge, 35 mevcut ve eski devlet başkanının yanı sıra yaklaşık 100 ülkeden 330'dan fazla politikacı ve kamu görevlisinin offshore hesaplarında, gizli vakıflarda veya paravan şirketlerde varlıkları olduğunu ortaya koyuyor. Offshore hesapları genellikle bir kişinin gerçek servetini gizlemek için büyük miktarda parayı yönetmek için kullanılıyor. Panama belgelerinde olduğu gibi bu belgelerinde isimsiz bir kaynak tarafından sızdırıldığı bildirildi. Pandora belgelerinin vergi cennetleri hakkında bilgi içeren bugüne kadarki en büyük sızıntı olduğu kaydediliyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir cami yakınlarında gerçekleşen patlamada en az 8 sivil yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı. Saldırının ardından 3 kişi gözaltına alınırken olayı henüz üstlenen olmadı. Patlama 29 Ağustos'ta Kabil Havaalanı'nda 170 kişinin öldüğü saldırıdan sonraki ilk büyük saldırı oldu. Bu arada Katar Hava Yolları Afganistan'dan 5. bir tahliye uçuşu gerçekleştirdiğini ve 235 kişinin Kabil'den Doha'ya uçtuğunu söyledi. Yetkililer yolcuların çoğunun Afgan uyruklu olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya kıyılarındaki büyük bir petrol sızıntısı nedeniyle ölü balıklar kıyıya vururken ölü kuşlar da bölgeye saçıldı. 2 Ekim Cumartesi sabahı ilk bildirildiğinden bu yana tahmini 98.420 litrelik bir petrolün yayıldığı belirtiliyor. Yetkililer sızıntının petrol kulesi boru hattındaki bir ihlalden kaynaklandığını ve çevreye verilen zararın geri döndürülemez olacağını söylüyor. Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kais Saied'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararlara destek gösterisi yapıldı. Oturma eylemi şeklinde yapılan destek gösterisinde halk yolsuzluk sistemini çökertiyor, parlamenter sisteme dönüşe hayır, umut ve rüyalarımızı yıkan sisteme hayır pankartları açıldı. Yasama ve yürütme yetkilerini devralıp yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayınlayan Cumhurbaşkanı Saied'in 25 Temmuz'da yayımladığı olağanüstü kararların ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde kararlara destek veren veya karşı çıkan gösteriler yapılıyor. İtalya Milano'da kalkış yapan özel bir uçak kalkmasından kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebeple inşaat halindeki bir binanın üzerine düştü. Olayda uçakta bulunan biri çocuk 8 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde ekiplerin hala çalıştığı belirtiliyor. Görgü tanıkları alevler ve dumanların havaya uçtuğunu ve cadde boyunca park halindeki çok sayıda aracın alev aldığını anlattı. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasındaki alışverişinin ardından fiyatlar gayet uygun. Bunları süratle çoğaltacağız. Türkiye genelinde ilk etapta 1000 kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik açıklamasına muhalefetten tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın bu açıklamasına tepki gösterdi ve gıda fiyatlarında gerçekleşen yüksek artışla ilgili Erdoğan'a seçim çağrısında bulundu. Senin tek adamlığındır ülkeyi bu hale sokan, üstelik her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun diyen Kılıçdaroğlu, fiyatlar düşsün istiyorsan eğer seçime gel, seni tarihe gönderdiğimizde göreceksin tüm fiyatların düştüğünü ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada 2 yıl önce başlatılan tanzim satış uygulaması hatırlatması yaparak 2 yıl önce milleti kış günü tanzim satış çadırlarında ucuz soğan patates kuyruklarına sokup bir de sıkılmadan varlık kuyruğu demişlerdi. Aynı akıl şimdi de 500 metreden büyük 1000 tanzim satış marketi kuracakmış. Ne demişler? Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur diye yazdı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise Erdoğan'a sosyal medyadan markete gidip fiyatlar uygun diyorsun. Fiyatları emekliye, askeri ücretliye, işsize sor. Tek adam olma sevdan bu millete pahalıya mal oldu. Bu hayat pahalılığının sebebi sensin. Bunu idrak etmediğin sürece değil bin market, 10.000 market açsan nafile ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterenlerden biri de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal oldu. Büyük bir çaresizlik fotoğrafı sözleriyle değerlendirmede bulunan Uysal, sayısız faktörün işlediği piyasada tarım kredi market açarak enflasyonu kontrol altına alacağını düşünen bir akıl ve sefil kadronun yönettiği memleket dört nala felakete koşuyor demektir ifadelerini kullandı. Uysal bu akıl düzeyini görünce vehamete kapılmamak elde değil diye de yazdı. Bolu Abant'ta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 2 gün süren Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu çalışma ve değerlendirme toplantısı sona erdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu toplantının son gününde yeni anayasa çağrısına ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Anayasa eğer yapılacaksa bunun özgürlük ortamında yapılması lazım. Şu anda Türkiye'de yürürlükte olan bir anayasa yok. Kağıt üstünde bir anayasamız var diyen Kılıçdaroğlu hangi mantık, hangi özgürlük ortamında bu çağrıyı yapıyorlar diye sordu ve onu tamamen gündem değiştirme amacıyla biz de ona takılalım, kimse ekonomiyi, vatandaşın durumunu konuşmasın, oturalım anayasa şöyle yapılır, böyle yapılır, yok anayasada şu olmalı diye yapay bir gündemle halkın gündemini çalmak istiyorlar. İşin özünde yatan bu diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakan adayıyım sözlerini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistemi biz bir an önce kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Dolayısıyla o sürecin sonunda Sayın Akşener'in başbakanlık görevini üstlenmesi bizim açımızdan da son derece değerli olur diye konuştu. Halkların Demokratik Partisi ile de zaman olursa, ortam olursa görüşürüz, görüşmeyiz diye bir kuralımız yok diyen Kılıçdaroğlu ayrıca Halkların Demokratik Partisi'nin 11 maddelik tutum belgesini ise değerli bulduğunu ifade etti. Dünyanın sayılı haber ve yorum dergileri arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü Foreign Policy dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye liderlik etmeye devam edemeyecek kadar hasta olduğunu öne sürdü ve yerine geçebilecek en kuvvetli adayların isimleri verildi. Dergide çıkan analizde olası adaylar olarak Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya işaret edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, 100 binden fazla paylaşım için Cumhurbaşkanı'na hakaret davası açıldığını belirterek bu davalarda çok ciddi kararlar alınıyor. Her dava başına da 4 bin lira avukatlık ücreti alıyorlar. Çünkü davaya taraf olmak üzere dilekçe gönderiyorlar. Yine geçen hafta böyle bir danışma kurulunda konuşma yaptığı için Denizli Gençlik Kolu Başkanımız tutuklu diye konuştu. Adana'da iş insanları tarafından bağışlanan 17 milyon lira değerindeki 106 otomobille 14 motosikletin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslimi için müdürlük bahçesinde tören düzenlendi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, doğal afetlerden dolayı yapılan harcamanın 6.5 milyar lirayı aştığını belirterek devletimiz, hükümetimiz elinden gelen her şeyi yaptı ve sadece evi yanan, evini su basan, iş yerini, sanayi sitesini su basan, sel götürenlere değil, aynı zamanda her birini kucaklayan bir anlayış ortaya koyduk diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde Güney Amerikalı bir uyuşturucu kaçakçısına İstanbul'da 44 daire satışı karşılığı vatandaşlık verildiği ihbarı aldığını kaydetti. Bakan Soylu, Erdoğdu'ya mevzuatı hatırlatarak cevap verdi. Soylu, vatandaşlık işlemlerinin kanuna göre yapıldığını bildirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın valilikten gerçekleştirilen deprem sonrasına dair kendisine yöneltilen eleştiriler ve kentteki yıkım ihlallerindeki usulsüzlük iddialarının ardından merkeze çekilen Vali Erkaya Yırık, basında yer alan haberler sonrasında yaptığı açıklamada AK Parti il başkanımızla da şehrimizin menfaatleri doğrultusunda her daim istişare içerisinde olduk diye konuştu. Uzun bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim stratejilerini belirlemede görevli isimlerden biri olduğu söylenen NDR Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrıldıktan sonra İYİ Parti ile çalışmaya başlamasını gazeteci Semra Topçu'ya değerlendirdi. Liderliğine inandığım için Akşener'le çalışmaya başladım diyen Acar, İYİ Parti'yi farklı seçmenlerle buluşturabilecek bir profesyonel süreç başlattık. İnanmak başarının yarısıdır diye konuştu. Türkiye'de son 24 saatte 348.462 COVID testi yapıldı ve 27.351 kişinin testi pozitif çıktı. 194 kişi daha Türkiye'de COVID nedeniyle yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler, çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı diye konuştu. Koronavirüse karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucularından Profesör Doktor Uğur Şahin, virüsün mutasyona uğradığını, gelecek yılın ortasına kadar aşılarda yeni bir formüle ihtiyaç olabileceğini söyledi. Euronews'te yer alan habere göre BioNTech'in CEO'su zamanla vücudun bağışıklık savunmasından etkilenmeyecek mutasyonların ortaya çıkabileceğini belirterek farklı bir aşının bu yıl olmasa da gelecek yılın ortasına doğru gerekebileceği tahmininde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı Eylül ayında Suriye hareket bölgelerinde IŞİD mensupları dahil toplam 148 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor. Mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor da denildi. Kürt sorununun medyada yer alma şekli Diyarbakır'da düzenlenen Çalıştay'da masaya yatırıldı. Merkezi Diyarbakır'da bulunan Dicle Toplumsal Araştırmalar Derneği isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen Çalıştay'a 90'lı yıllarda Güneydoğu'da görev yapmış olan gazeteciler, yazarlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Hem Türk hem Kürt medyasının eleştirildiği Çalıştay'da medyanın Kürtlerde kırgınlık yarattığı ifade edildi ve Kürt sorununun ulusal kamuoyunda negatif çağrışımlar yapmasının ve kimi zaman da kitlelerin soğuduğu bir tema olarak karşılanmasının sorumlusunun da medya olduğuna işaret edildi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 6 Türk lirası 44 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 62 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da yer yer yağışlı 18 derece, Sydney'de açık 28, Melbourne'da yağışlı 16, Adelaide'de yağışlı 16, Perth'te hafif yağış giderek artacak 20, Hobart'ta sağanak yağışlı 18, Brisbane'de açık 32 ve Darwin'de de parçalı bulutlu 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.